الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Muhterem kardeşler, bir önceki dersimizde beyat, ahit, sözleşme ve buna benzer meseleleri almıştık. Cemaat arasındaki alınan ahitler, yani sözleşmeler ve hatta beyatler, bunlara beyat da denebilir. Ama asıl beyat imama verilir. Fakat onun haricinde herhangi bir yetkiliye de verilebilir, yani emire verilebilir. Buna beyat, yani sözleşme anlamındadır. Tabii imamın beyatı gibi değildir. Böyle de verilebiliyor. Bunu işlemiştik. Bir de ikisinin arasındaki farkları işlemiştik. Yani imama verilen beyat ile cemaat emirine verilen beyat arasında fark vardı. İkisi bir değildir. Bunun farklarını işlemiştik. Bugün işleyeceğim konu, emir olan kişinin yine görevlerinden yardımcılarını işte ve onun altında çalışacak olan kişileri tayin etmesi ve bu tayin ederken de riayet etmesi gereken meseleler. Bu tabi gerekirse belki muasker emiri ve hatta yani cihat emiri olabilir. Bununla beraber aynı zamanda belki cihat emiri de davet emiri de olabilir. Yani genel bir cemaatin emiri ve o cemaatin de cihat bölümü olur, davet bölümü olur. İşte bu emirlere düşen görev, bu emirler içerisinde idari olarak mesela idari meselelerinde bazı emirlere ihtiyaç duyar, onları tayin etmesi gerekiyor. Çünkü bütün her işi kendisi yapamaz. Muhakkak ki yardımcılara ihtiyacı vardır. Her işi yapmaya çalışırsa kendisi yetiştiremez ve çok fazla yorulur. Ve her işin hakkını da ödeyemeyeceği için onların başına idari meselelerde başlarına o işte ıslah olacak. Yani o işe salih olan, uygun olan kişileri yapması lazım. Tayin etmesi gerekiyor. Bununla beraber askeri işlerde de yine birilerinin tayin edilmesi gerekiyor. Şu anda da zaten mecmualarda var elhamdülillah. Yani askeri emir oluyor. İşte idari emir oluyor. Ve hatta idare işlerinden sorumlu kardeşler oluyor. Bir de şeriat meseleleriyle ilgilenecek olan şer'i kimselerin de yani tayin edilmesi gerekiyor. Varsa o kimseler de şer'i meselelerle ilgilenirler. Gerek cemaatin ihtiyaç duyduğu şer'i konularda, yani şeriata göre nasıl davranmamız lazım? Bir konu meydana geldiği zaman, bir olay olduğu zaman şeriata göre nasıl davranmamız lazım? O noktada bilgi almak ve doğruya ulaşmak amacıyla şer'i kimseler tayin edilir. Bununla beraber tedrib yapacak, eğitim yapacak kişileri de tayin etmek lazım. Tedrib zamanlarında yeni gelen kardeşlere ve hatta var olan kardeşleri biraz daha geliştirme noktalarında başlarına müderrib kimseler seçilmesi gerekiyor. Evet. Tabii bu yardımcıların edinilmesi İslam'da var olan bir şey. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisi yardımcılar ediniyordu. Sahabe-i kiram sonraki, yani Hulefe-i Raşiden ve sonraki gelen bütün sahabe-i kiram, tabi'in, selefimiz yani emir olan kimseler yardımcılar edinmişlerdir ve bu şekilde işlerini yürütmüşler. Hatta Aleyhisselatü Vesselam ferdi ferdi emire gelip bir şeyler talep eden kimselere irci'u hatta yerfa ileyna urafa'ukum emrakum. Siz dönün, sizin başlarınızdaki olan kimseler gelip hacetlerinizi bizlere arz etsinler diye Aleyhisselatü Vesselam bazı kimseleri çevirmiştir. Çünkü ferdi ferdi gelseler 20-30 kişi, 50 kişi ayrı ayrı her bir kişinin talebi olacak ki yani onunla emir başa çıkamaz. Ama bir kişi sorumlu olursa o bütün talepleri toparlar ve ona göre emire, ileri gelene ne yapar? Aktarır. Bir de şu bu noktada şuna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu emirler komutasında fertleri topladığı zaman gerek mesela cihad için, gerek davet için, gerek ilim için, gerek amel için fertler topladığı zaman eğer ki bu fertler arasında bazı kimselerin mesela kabile bağı varsa, memleket bağı varsa, buna benzer yani mesela yakınlık ve buna benzer yakınlıklar varsa o yakınlıkları göz önünde bulundurarak onları beraber etmesi de bir yönden faydalıdır, güzeldir. Yani bizim dinimizde yeri vardır. Mesela aynı kavimden olan kimseleri toplamak. Hatta savaşta da bunun etkisi olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da sancakları teslim ederken bazı kavimleri mesela ne yapmıştır? Dağıtmadan o kavme sancak vermiştir. Onlar artık o sancak altında ne yapmışlar? Savaşmışlar. Bununla ilgili yine Cemel vakasında, yani Hazreti Ali radıyallahu anh döneminde olan savaşta Cemel vakasında Ali ile Ayşe, bir taraftan Ayşe var, Talha Zübeyr, bir taraftan Ali radıyallahu anh. O vakada Mekhariq diyor ki lakitu Ammaran, Ammar'la karşılaştım diyor Yevmel Cemel'i, Cemel gününde. Fekultu ukatilu ma'ake, seninle beraber savaşayım mı? Kabilesi farklıydı. Fekale katil tahta rayeti kavmike, sen kendi kavminin sancağı altında savaş. Fe inne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yestahibbu lirreculi en yukatile tahta rayeti kavmihi. Çünkü Resulullah aleyhisselatü vesselam bir adamın kendi kavminin sancağı altında savaşmasını daha müstahap görürdü. Bundan şu anlaşılıyor kardeşler, yani mesela özellikle savaşı ele alacak olursak, bir kabile mensupları aynı sancak altında oldukları zaman bunların birbirleriyle anlaşmaları, işleri daha güzel organize etmeleri, birbirlerini müdafaa ederken, yardımcı olurken, birbirlerini korurken, birbirlerini tanırken, yani beraber nasıl çalışabiliriz, bu noktalarda çok daha güzel yani çalışabilirler. Çünkü birbirlerini tanıyorlar, uyumludurlar. Memleket meselesinde de böyle, belki kavim meselesinde de böyle. Mesela Türkistanlar, Özbekler, Türkler, Azeriler, işte Araplar, Arapların mesela Cezayirleri, Tunusları. Yani bir savaşta mesela bunları beraber etmek, yani bir beis yok, bazıları dağıtıyorlar işte şey olmasın, kabilecilik olmasın. Kabilecilik bu değil. Kabilecilik birinin kendi kabilesinin diğer kabilelerden daha üstün olmasını görmesi, diğerlerini dışlaması, diğerlerini küçük gözle görmesi. Burada kabilecilik olur. Ama bir ameli beraber, yani bir amel yapıldığı zaman, yani kafa dengi ve birbirine uyumlu kimseleri bir araya getirmek İslam'da var onun bir şey. Maslahat, hatta daha önce kabileler mesela kabilelerde hani savaşa sokulurken kabile fertleri çok daha fazla sabrederlermiş. Çünkü kaçacak olsa hemen belli oluyor. Yani falan işte amcamızın oğlu falan nerede? Hemen göze batıyor. Hemen tanınıyor. Ondan sonra o onun için çok büyük bir ayıp. Savaştan kaçması, işte işin hakkını vermemesi, ihmal etmesi. Yani kimin hata yaptığı hemen ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. O kimse daha fazla utanır, daha fazla çekinir. Ve bir nevi hani ahireti varken işin içinde onları bırakmak, çekilmek. Yani kolay kolay böyle bir şeye girmez. Yani belki kendi canını ne yapar? Ölümüne atar. Hani akrabalarıma bir şey olmasın. Bunun gibi memleket ve millet meselesinde de buna benziyor mesela. Yani aynı dili özellikle mesela konuşurken bu daha uyumlu olurlar. Bazen belki ameliyede bir meseleyi anlatana kadar bayağı bir geç olacaktır ki o zaman iş işten de geçer. Muhasara altına düşmüşler belki, o meseleyi anlatmaya çalışıyor, anlatamıyor bir türlü. Birilerini bulup işte onun dilini anlayana kadar belki de iş işten geçiyor, kardeşler şehit düşüyor. Yani bu noktalarda dediğim gibi yani biri diğerinden üstün tutma meselesi değil, aynı milleti bir araya getirmede de herhangi bir sakınca yok. Bilakis Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde, Hulefe-i Raşid'in sünnetinde var olan bir amel. Dediğim gibi daha güzel semere getiriyor. Emirleri seçerken tabi bu emir seçme hakkı yine emirin yani hakkıdır. Diğerleri şunu itiraz edemez. Yani niye biz seçmiyoruz? Bize bırak, biz ne yapalım? Oylama yapalım, biz seçelim. Hayır, böyle bir şey yok. Emir oylama yaparsa, yani daha doğrusu istişare ederse, bu nurun ana nur. Kardeşlere sorar, başınıza kimi seçeyim? Kardeşlere istişare eder, bu tabii ki daha güzel. Ama kardeşlerin bunu seçme hakkına sahip değiller kardeşler. Bunu seçme hakkına emir hak sahibidir, o kendisi seçer. Ve birileri çıkıp da itiraz edemez, yani niye sen bunu seçiyorsun da benim istediğimi seçmedin? Ancak eğer ki mesela onda bazı kusurlar, hatalar varsa bunu beyan edebilir. Hani bunu seçtim fakat benim bu noktada mülahazam var. O bu noktalarda, şu noktalarda zayıflığı var. Bunu beyan edebilir ama hani benim istediğimi seçmen lazımdı şeklinde böyle bir şeye sahip değildir. Yani itiraz etme hakkına sahip değildir. Evet. Tabii yine emir birilerini seçtiği zaman bu kardeşlerin başına en aslah olan, en uygun olanı seçmek zorundadır. Şeriat bunu emrediyor. Yani bu noktada torpil geçmemesi lazım. Bu benim arkadaşımdır, bu benim yakınımdır, akrabamdır şeklinde oldu mu bu haramdır. Çünkü emaneti zayi etmedir. Bilakis hangisi daha müstahaksa, bu işi en güzel şekliyle yerine getirecekse onları seçmek gerekiyor. Çünkü Allah-u Teala estaizu billah innallaha ya'murukum en tueddül emanati ila ehliha. Allah-u Teala muhakkak ki emanetleri ehline eda etmenizi sizlere emretmektedir. Burada emanetleri ehline eda etmeyi meselesini yani Allah-u Teala indirirken yani emirliği sahiplerine verme noktasında. Mesela Mekke fethedildiği zaman Abbas Resulullah Efendimiz'e geliyor. Ya Resulullah diyor, Kabe'nin anahtarlarını da bana verir misin? Kabe anahtarları bende olsun, ben sorumlu olayım. Fakat İbn-i Ebi Şeybe'de Kabe'nin anahtarları aleyhissalatü vesselam yok diyor. Hem yani sikaya hem de yani hacıları sulamak zaten Haşimoğulların elindeydi. Hem hacıları sulamak hem de ikinci olarak Kabe'nin anahtarlarının senin elinde olması bu uygun değildir. Beni Şeybe'ye ait olan bir görevdir. Ve Allah-u Teala görevi sahiplerine verilmesini de ne yapıyor? Emrediyor diye en yakın olan amcasına bile vermemiştir. Aleyhisselatü Vesselam kim daha uygunsa o görev kim daha uygunsa ne yapar? Onu tayin eder. Böylece uyumluluk meydana gelir. Bu konuyla ilgili Aleyhisselatü Vesselam uyarıda bulunuyor Müslümanlara ve diyor ki men veliye min emril muslimine şey'en. Kim Müslümanların başında emir olup da bir göreve gelirse diyor ve huve yecidu ve tabi birisini de velle fe velle reculen ve huve yecidu men huve aslah lil muslimine minhu. Bir adamı da başa geçirirken ondan daha uygunu varken onu geçiriyorsa yani uygun olanı bırakıp da uygun olmayanı geçiriyorsa fakat khana Allaha ve Resuluhu Allah ve Resulüne ihanet etmiştir diyor. Başka bir rivayette de men valla reculen ala isabetin bir kimse yani bir toplumun başına bir kişiyi başına geçirirse ve huve yecidu fi tilke el isabe men huve arda lillahi minhu Allah'ın daha çok razı olduğu kişi varsa onu bırakıp da diğerine gidiyorsa fakat khana Allah ve Resuluhu ve khana müminin hem Allah'a hem Resulüne hem de müminlere ihanet etmiş olur diyor. Yani böyle bir fiil hem Allah'a ihanet olur çünkü Allah'ın emrinde yani Allah'ın tayin ettiği işlerde emrettiği işlerde eksiklikler olacak, kusurlar olacak. Hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ihanet olur bize bırakmış olduğu şeriatı yerine getirmeme. Hem de oradaki var olan Müslümanlara ihanet olur çünkü maslahatları kötü yolda kullanılacak. Yani mesela Beytülmal'ın başına hırsız bir adam getirilirse bunun zararını kim görecek? Şüphesiz ki zararını önce Müslümanlar görecek. Sonra bu mesele Allah ve Resulüne kadar da gidecek. Çünkü yani diğer insanlar bunu gördükleri zaman ne diyecekler? Bakın şeriat diye dediler. İşte şeriatı tatbik ederken bakın şimdi nasıl zulümler var. Şimdi maalesef mesela bazı noktalarda yani ehil olmayan kimseler idari meselelere getirilmesi sebebiyle bazı noktalarda biliyorsunuz zulümler cereyan ediyor, bazı torpiller oluyor, bazı ehil olmayan kimseler emir yürütüyorlar ve insanların işleri ne oluyor? İfsad oluyor. Dışarıdan gören bir insan da yani halktan ben avamdan da bazen şunu duyuyorum. Ya diyor ki nizam döneminde bile böyle değildi. Bazı mesela eğer ki vergiler, halka bazı ağır vergiler konacak olursa ne bileyim işte emirdir ama zulmediyor, insanları eziyor. İnsanlara muamele yaparken hakaret ederek, küçümseyerek, kötü bir şekilde muamele yapıyorsa diyor ki ya subhanallah biz nizam döneminde böyle bir muameleye tabi olmadık. Nizam döneminde böyle bir zulüm yoktu. Bu neyin nesi? Bu neye gidiyor? Allah korusun İslam dinine yani Allah ve Resulüne kadar da gidiyor. Haşa insanlar bu sefer zannedecek ki şeriat kötü bir şey. Alın işte şeriatın tatbiki bu mudur? Habire öldürmek, el kesmek, işte şunu asmak, kesmek, adamları ezmek, yani hak yemek falan. Allah korusun böyle bir hale getirmemek lazım. Bilakis şeriat dendiği zaman ya ne kadar güzelmiş. Yani şeriat öyle bir şeriat ki emir ile memur arasında hiçbir fark yok. Adam falan bölgenin amiridir, bir hata yapmış onu da getirdiler, cezalandırdılar. Ya şeriatın güzelliğine bak derler. Ömer radıyallahu anh'ın düşünün, Amr ibn al-As'ın oğluna ceza vermiş. Amr ibn al-As yarışma yapmış Mısır'da, onun oğlu. Ve o zimmi adam Amr ibn al-As'ın oğlunu geçti diye onun yüzüne tokat vurmuş. Babası da yemin ediyor, gidip şikayet edeceğim. Çünkü Ömer radıyallahu anh'ı çok adaletle yani tanıyor, bütün dünyaya yayılmıştı yani adaleti. Düşünün, hac mevsiminde Ömer radıyallahu anh'a şikayete geliyor. İşte böyle böyle bir durum var. Ömer radıyallahu anhu direkt onu orada cezalandırmıyor. Diyor ki, hemen haber gönderiyor. Amr ibn al-As ve oğlu buraya çıksın, gelsinler. İkisini getirtiyor Mekke'ye ve diyor ki, bu neyin nesidir? Ondan sonra işte konuşuyorlar, şu bu şöyle böyle hadise oldu diye. Bakıyor ki gerçekten yani bu oğlu zulmetmiş. Karşı taraftakinin oğluna ne yapmış? Tokat vurmuş. Ondan sonra diyor ki buna tokat vur diyor. Cezasını ver diyor. Tabi bazıları diyorlar yani milletin önünde yapmasın ya emrül müminin. Amr ibn az diyor ki yani bunu milletin önünde yapmasın. Ben onun babasıyım, koca Mısır'ın valisiyim yani koca bir devletin valisiyim. Ömer radıyallahu anh'ı çok kızıyor. Diyor ki İslam diyor insanları hür yapmıştır. Siz ne zaman bunları köle yaptınız? Böyle bir zulmü siz nereden buluyorsunuz? Hem ona vur hem de babasına vur diyor. Diyor ki ya benim oğlum vurmuştur, benim suçum nedir? Hayır diyor, yani o payı ona veren sensin. Yani o sana güvenmiştir. Sen de o payı ona verdiğinden dolayı yani bu meselede ikiniz de suçlusunuz. Sen bu konuda hassas olsaydın böyle bir şeye giremezdi. Ve ikisine de vurduruyor, düşünün yani. Hatta daha doğrusu vurmak isterken böyle bir şey görünce Allah onu hatta vurmuyor ve o kişi ne yapıyor? İslam'a giriyor. Şaşırıyor, diyor ki yani hani diyor ki benim gibi bir Hristiyan diyor Allah düşmanı nasıl oluyor da bir vali ve vali oğluna yani vuracağım milletin önünde. Yani halife beni böyle bir şeye ne yaptı? Böyle bir konuma getirdi. Yani ceza alma yani kısas yapma konumuna getirdi ki orada İslam'a giriyor. Yani bu gibi uygulamalar yani adalet olduğu zaman, torpil geçilmediği zaman hem şeriatın paklığı ortaya çıkmış oluyor, hem kişilerin, insanların İslam'a yönelmesini sağlıyor, hem de etbaın emirleri daha çok sevmesine, daha çok bağlanmasına sebebiyet veriyor. Başka bir hadiste İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki اِذَا دُيَّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَذِّرِ السَّاعَةِ. Eğer ki emanet kaybedilecek olursa kıyameti bekle. قِيلَ وَكَيْفَ اِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Bu emanetin kaybedilmesi ne anlama geliyor? Nasıl oluyor? قَالَ عَلَيْسَتُ وَسَلَمْ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ. Eğer ki bu iş ehil olmayan kimselere tevdi edilecek olursa o zaman kıyameti bekle. Yani uygun olmayan bir kimse o görevin başına getirilirse artık kıyameti bekle. Çünkü bütün işler ifsad olacaktır. Müslümanların işi ifsad olacaktır. Bugün tabi yani İslam aleminde var olan savaşların, çarpışmaların, kargaşaların tabi bir kısmı akidevidir. Çünkü başa geçirilmiş olan kimselerin dinle, imanla alakaları yok. Bir kısmı da yani bu savaşların bir kısmı akidevi değil, tamamıyla zulmidir. Yani zaten bu nizama baş kaldırırken halk hani dinden dolayı baş kaldırmamıştı. Yani buna baş kaldıranların sayısı çok azdı. Belki %5, belki %10. Yani bu nizam Nusayri'dir, kafirdir, şeriatı tatbik etmiyor, İslam'la alakası yok. Allah düşmanlarını bu bölgelerde hakim yaptı, bizi tamamıyla zelil etti. Amacıyla değil, bu adamlar zalimler. Bizim hakkımızı yiyorlar, bize zulmediyorlar, bizi eziyorlar, insan yerine koymuyorlar. Hayvan gibi muamele yapıyorlar, cezaevine giren bir daha çıkmıyor. En ufak bir muhalefetten adam çok kötü cezalar alıyor. Zenginlikler onların elinde, hep fakir yaşatılıyoruz. Bundan dolayı zaten, yani Arap Baharı'nın zaten hemen hemen bütün bölgelerdeki patlak vermesinin sebebi buydu. Yani ehil olan kimselerin değil, ehil olmayan kimselerin başa geçirmesi sebebiyle. Elhamdülillah sonradan bu mesele İslam'a, yani İslami bir mesele olmasına dönüştürüldü. Yani güzel davetçilerin, mücahitlerin, güzel kardeşlerin, Müslümanların emeğiyle, çalışmasıyla. Yani ey halk, Gelin bunu Allah için yapın. Gelin bunu İslami yapın. Çünkü siz sadece demokratik ortamda birisinin götürülüp başka birisinin getirilmesi meselesi ise hem mesele küfürden çıkmamış olur, hem de sizin bütün emekleriniz boşa gidecektir. Hem de yeri gelecek o konuda belki küfre bile gireceksiniz. Ve başka bir zalim gider, başka bir zalim gelir. Çünkü mesele, yani meselenin başına Allah'tan korkan Müslüman kimseler, ehil kimseler gelmezse muhakkak ki o zulüm sürekli devam edecektir. Bugün Avrupa'da bile zulüm yani çok kötü bir şekilde var. Yani Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de bu hani sözde demokrat olan devletler, sözde işte halka, vatandaşa çok hak hukuk veren devletlerde bile çok ciddi zulümler var. Oradaki insanları da bir nevi köle yapmışlar. Sürekli çalışıp vergi ödüyorlar. Ve yine oradaki torpiller, zulümler yani haddi hesabı yok. Yani. Gerçek adalet nerededir? İslam'dadır. Ve ehil olan kimselerdedir. Yani o ehil olan kimseler başa geldiği zaman, İslam şeriatını tatbik ettikleri zaman Allah'ın izniyle o zaman adalet hakkıyla görülür. Yani mesele sadece Müslüman olması da yetmiyor. Bununla beraber ehil olması lazım. O göreve ehil olacak, adil olacak, Allah'tan korkacak, zulmetmeyecek, hak hukuk yemeyecek. Evet. Yine bununla ilgili özellikle yani ehil kişi seçilirken de Musa Aleyhisselam'ı hani Şuayb Aleyhisselam'ın kızları bahsederken bir tanesi ne dedi? Ey baba dedi, o adamı şey yap dedi. Hani bir adam var bahsetti böyle böyle sıfatlarda. Onu getirip bizde çalıştırsan, görevli yapsan, sonra inne hayra men istecertel kaviyyel emin. El kaviyyel emin. Ve en hayırlı yani işçi alacağımız, çalıştıracağımız, görev vereceğimiz kişi güçlü ve emin olan kimsedir. El kaviyyel emin. Tabi Şuayb Aleyhisselam'ın kızının feraseti burada ortaya çıkıyor. Muhakkak ki tabi babasından öğrenmiş olduğu bir şeydir. Yani babası peygamber olunca kızı da tabi böyle bir feraset sahibi olur. Ve Kur'an-ı Kerim de bunu ne yapmıştır? İkrar etmiştir. Yani o görevde iki şey gereklidir. Müslümanların başına bir göreve birisi getirildiği zaman iki şeye dikkat edilir. El-kavi bir de el-emin. El-kavi yani o işi yapacak olan kimse. Yapabilecek, kabiliyeti olan. Mesela şer'i birisi tayin edilecek, şeriattan bilgisi olacak. Odur el-kavi. Mesela işte savaş emirliğine getirilecek savaştan anlayan. Cesaretli ve savaştan anlayan, bu işi yapabilecek bir kimse. Beytulmal'ın başına birisi getirilecekse hesap, kitap vesaire işlerden anlayacak, karıştırmayacak, yani kaybetmeyecek, işte kandırılmayacak olan bir kimse. İdari işlerde yine o idari işleri çevirebilecek bir kimse. Bu birinci sıfatı, ikinci sıfatı da el-emin. El-emin yani Allah'tan korkan, Allah'tan haşyet duyan. Yani Allah korkusunu içinde barındıran, Allah korkusu olan ve kıyamette ben bu işin hesabını vereceğim. Kıyamet gününde Allah-u Teala bu hesabı bana soracaktır. Yani bu işin hesabını, bu işleri nasıl yaptın, nasıl yerine getirdin, Allah-u Teala teker teker tabii ki hesaba çekecektir. Burada işte Allah'tan korkuyorsa ne yapar? Dikkat eder, şeriata dikkat eder, zulmetmez, haksızlık yapmaz, işin hakkını verir. İşte bu iki sıfat olması gerekiyor. Fakat tabi bu iki sıfat çoğu zaman bulunmuyor. Yani bunu Ömer radıyallahu anhu bile yani bu iki sıfatı yani bazen ararken tam anlamıyla, tam hakkıyla bulamazdı. O yüzden ne derdi? Allahümme eşku ileyke celedel kafiri ve aczet thika. Ya Rabbi o kafirin bu konudaki şiddetliği yani şiddetini, azmini ve yani güvenilir kimsenin acziyetini de sana şikayet ediyorum. Adam kafirdir ama çok azimlidir. Bu işi hakkıyla yerine getiriyor. Halbuki Müslüman ondan çok daha evlaydı yani bu işi yaparken. Adam güvenilirdir fakat aciz. Adama güveniyorsan Allah korkusu var. Yani hakkını verecek. Hiçbir yani yalan dolan bir şey girmeyecek. Ama şu işi yapsan ya bakıyorsun yapamam diyor. Yapmıyorum diyor. Gerçekten de yapamıyor. Aciz yani bu noktalarda. Kendini ehil yapmamış, kendini alıştırmamış bu noktalarda. Alıştırmak da istemiyor. Bir sorumluluk altına girmek istemiyor. Böyle olunca da tabii ister istemez emanetler kaybolmaya başlıyor. Yani Tabii bunların bulunması azdır. Yani hem o işin hakkını edebilecek kabiliyete sahip olması, bununla beraber Allah korkusu, haşyet ile, emin sıfatıyla müttasıf olması, bu iki sıfat çoğu zaman az bulunan sıfatlardır. Fakat bu iki sıfat tam hakkıyla da bulunmazsa, en yakın, yani bu sıfatlara en yakın olan kimseler ne yapılır? Seçilir. Yani şu denmez, yani ben bu sıfatlara haiz olan birilerini bulamadım, en iyisi bırakalım bu işi yapmayalım. Yok, olmaz. Ne yapacağız? Bu sıfatlara en yakın olan kişiler ne yapılacak? Getirilecek. Evet. Bir de şunu da söylemiş alimler, eğer ki bu iki sıfat birisinde toplanmazsa, mecbur ikisinden birini seçeceğiz. Birisi vardır ki mesela Allah korkusuyla dopdoludur, haşyeti var, Allah korkusu var, güvenilir, salih, müttaki bir insandır. Fakat komutanlığa mesela ehil değildir. Öbürü vardır ki tam tersi, komutanlığa çok ehildir, çok cesurdur. Savaşlara girip çıkma meselelerinde yani ehil birisidir, fakat Allah korkusu azdır. Yeri gelir yalan söyler, işte ganimetten çalar, içki içer. Mesela yani bazı günahları vardır. Mecbur ikisinden birini geçmek zorundayız. Geçirmek zorundayız. Çünkü iki sıfatı bir üstünde toplayın yok. Ya adam Müslümandır, müttakidir fakat o işi bilmiyor. Ya da adam facirdir, yani günahkardır fakat o işi çok iyi biliyor. Böyle bir konu olduğu zaman mecburen ehvenü şerreyn, yani şerri, iki şerrin en hafifi olanı tercih etmek lazım. Yani günahkar olup bu işin hakkını veren kişileri seçmek lazım. Hatta İmam Ahmed'e soruyorlar. Diyorlar ki iki komutan var. Birisi abittir, birisi günahkardır. Fakat o abid olan kişi komutanlığı bilmiyor. Ama günahkar olan kişi komutanlığı çok iyi biliyor. Hangisini seçelim? Diyor ki günahkar olanı seçin diyor. Çünkü onun günahı kendi nefsinedir. Onun faydası ise bütün Müslümanlaradır. Öbür tam tersi diyor. O salih olan kimsenin diyor ibadeti kendi nefsinedir. Onun zararı da ümmetedir diyor. Yani acayip bir fıkıh var değil mi İmam Ahmed'de? Burada diyor günahkar olanı seçin. Çünkü bu kimse güzel amel işlediği zaman bu amelin faydasını bütün ümmet çekecek. Bu işe de ehildir. Evet, günahları var, isyanı var fakat bu işin hakkını verecek, o zaman onu seçmek lazım. Çünkü diğeri belki müttakidir ama zayi ettiği zaman bunun zararını bir sürü Müslüman çekecektir. Evet, böyle bir durum ile karşılaşacak demek ki olursa emir, iki kişi arasında birisi işe daha ehil fakat takvada daha eksik, diğer ise takvada daha iyi fakat işi yapmada daha eksik, o zaman günahkar olanı seçecektir. Yani işi daha iyi bilen kişi. Ta ki daha ehil birisi çıkana kadar. Bu noktalarda iki kişi arasında mesela fadil ve mafdul, yani ikisi de faziletlidir fakat biri diğerinden daha faziletlidir. Bu noktalarda tabii ki eğer ki ehilse önce en faziletli olan kişi seçilir. Ama ehil olmayabilir ve hatta seçeceği zaman en faziletli kişiyi maslahat olaraktan bazı, yani maslahat bir ikinci kişiyi seçmeyi gerekli kılar. Ve hatta ikinci kişiye mefsedet terettüp edecektir. O zaman ne yapılır? En faziletli olan kimse değil de daha az faziletli olan kişi seçilir. Üç halde İkinci kişi seçilir. Bir, eğer iki kişi arasında hani en faziletli kişiyi bulamazsak, en faziletli kişi yok, daha az faziletli kişi var. Olmadığı yerde mecbur bir alt kişi. Bu da yok, bir alt, bir alt, böyle aşağıya doğru gidilir. Bu birinci nokta. İkincisi, menfaat celbedeceksek. Ne demek menfaat? Mesela çok faziletli birisi var fakat o kimseyi mesela diyelim burada İşte çok faziletli bir kişi var fakat kendisi Türk. Onu deri zora mesela emir olarak gönderecek olursak oradaki halk ne yapmaz? Onu dinlemezler ve hatta oradaki işi bilmediğinden dolayı, mıntıkayı, halkı, insanları bilmediğinden dolayı güzel idare edemeyecek. O zaman o işi idare edebilecek mesela belki deri zorlu olması ve hatta Arap olması veya Suriye'nin herhangi bir mıntıkasından birini tayin etmek ne oluyor? Daha az faziletli de olsa menfaat bunu gerekli kılıyor. Buna binaen ulema demişler Ömer radıyallahu anh'ın yani vali tayin etmesinde de çok büyük hikmetler var. Yeri gelmiş en faziletli insanlar varken onları bırakmış daha az faziletli kimseleri seçip göndermiştir. Mesela Muaviye bin Ebi Sufyan'ı tayin etmesi, El-Mughire İbn-i Şöbe'yi tayin etmesi, Amr ibn-i As'ı tayin etmesi. Halbuki onlardan çok daha faziletli kimseler vardı. Abdullah bin Mesud mesela çok daha fazla yani faziletliydi. Muaz bin Cebel çok daha faziletliydi. Yani sahabeden bu sahabelerden yani bazı sahabeler bu sahabelerden çok daha fazla fazilet sahibi. Kimselerdi fakat onları bırakıp da mesela daha az faziletli kimseleri seçmesinin sebebi o bölgeleri yani o bölgelere ancak bu adamların mesela daha uygun olması. Ve hatta bazı noktalarda bazı işleri bu kimselerin çok daha güzel yerine getirmesi sebebiyle diyorlar. Bir de üçüncüsü de eğer ki fitne ve fesat meydana gelecekse yani bir kişi bir yere tayin edildiği zaman o halkın yani belki işte işlerini yürütememe bunun neticesinde fesadın ortaya çıkması, asayişin kaybolması mesela adam yani çok merhametlidir, çok yumuşak huyludur ama gönderildiği bir kavim de çok isyankar. Yani onlara çok çok yumuşak davrandığı zaman bazı meseleler karışacaktır. Biraz da sert yapılı birisi olması gerekiyor. Hem merhamet hem de sertlik ikisini beraber kullanması lazım. Çok serti gönderirse patlak verir. Çok merhametli yumuşak olanı gönderirse yine orada olay patlak verir. İkisini beraber kullanacak, dengeyi tutabilecek mesela. Birisi oldu mu ne olur? Oranın dengesini sağlamış olur. İşte fesadın ortaya düşmemesi için de yeri gelir. Belki bir alttaki kimse ne yapılabilir? Seçilebilir. Yani ve de seçilmesi gerekiyor. Bir ara mesela Ömer radıyallahu anhu tutuyor Kufe'den Sa'd bin Ebi Vakkas'ı ne yapıyor? Emirlikten çekiyor. Halbuki Sa'd bin Ebi Vakkas cennetle müjdelenmiş 10 mübeşşere bil cennet 10 kişiden birisi ve ilk İslam'a girmiş. İslam'ın bütün çilesini çekmiş en ehil olan kimseydi. Fakat Kufe'de biliyorsunuz Kufe sürekli fesadın olduğu yer. Kargaşanın olduğu yer, ihtilafın olduğu yer ve Sa'd bin Ebi Vakkas'a da bir takım bahaneler çıkartıyorlar ve onun azledilmesini, oradan çekilmesini talep ediyorlar, kargaşa çıkarıyorlar. Ömer radıyallahu anh ne yapıyor? Onu oradan çekiyor. Çünkü onu orada bırakması, kaba kuvvetle itaat edeceksiniz diye kafalarına vura vura şey yapacak olsa çok daha fazla isyanlar olacak ki o zaman mefsedete götürecek. Ne yapmıştır? Onu oradan çekmiştir, başka birisini tayin etmiştir. Halbuki kendisi en güzel şekliyle bu işi yürütmüştür. Hatta ona bir tanesi iftira atmış. Gelip Ömer radıyallahu anh'a şikayet ediyor. Diyor ki Sa'd bin Ebi Vakkas bize vermiyor, bize zulmediyor. İşte kendi nefsine harcıyor. Velhasıl işte adalet yapmadığını, haksızlığı yaptığını falan şikayette bulunuyor. Tabi Ömer radıyallahu anh'u bunu tekit etmek için şeyler müfettişler gönderiyor, sorduruyor. Bakıyor ki mesele yalan. Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tabii çekiyor, yine hesaba çekiyor. Bakıyor ki bu mesele tamamıyla yalan fakat kargaşalar sebebiyle de çekiyor emirlikten. Ve orada bir kıssa var. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yani bir kıssası. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın çok zoruna gidiyor tabii böyle birisinin gelip iftira atması ve onun hakkında beddua ediyor. Diyor ki ya Rabbi onu zelil etmeden onu rezil etmeden onun canını alma. Çok böyle yaşlı haline getirmeden yani yaşlılık halini tattır böyle bunayacak hale gelsin. Çok zelil ve rezil bir hale getir ki bu şekilde canını al diye bedduada bulunuyor. Ve bu iftira atan adam diyorlar ki yani öyle bir uzun yaşadı ki 100 seneyi tabii aşmış. İyice artık sırtı bükülmüş. Kaşları gözlerinin önünün üstüne düşmüş. Yaşlılıktan dolayı. Ve her gün sokaklara çıkar, geçen cariyelere laf atarmış. O yaşlı haliyle gelen geçen işte cariyelere laf atıyor. Onlara şey yapıyor. Ne diyorlar bu serserilerin kızlara şey yapıyorlar ya, sataşıyorlar ya. Bu şekilde yani şey yapıyormuş, laf atıyormuş. Tabii gelen giden ona kızıyorlar. Rezil adam utanmıyor musun bu yaşlı halinle? Yani bu kızlara böyle laf atmaktan utanmıyor musun? dedikleri zaman da ah ah ne yapayım işte Sad'ın bedduası bana dokunmasaydı ben bunu yapmazdım. Sad'ın bedduası bana dokundu diye de itiraf edermiş. Naam. Mesela Halid ibn-ül Velid'i ne yapmıştır? Emirlikten çekmiştir. Bir illete binaen niye? Çünkü Halid ibn-ül Velid hangi savaşa girse, hangi bölgeye gitse sürekli zafer kazanılıyor. Galip geliyor Müslümanlar. Ömer radıyallahu anh korkmuş ve korkarım ki yani bazıları diyecekler ki zafer onun eline. Yani o giriyorsa tamam zafer gelecek. Allah'a olan itimatlar azalacak. Sanki zafer nasıl onun elindeymiş gibi Allah korusun şirke kadar millet gidebilir. Böyle bir mefsedet olabilir diye ne yapmıştır? Azletmiştir. Dolayısıyla emir yeri gelir belki salih olan kimseyi de azledebilir. Mefsedetleri yani göz önünde bulundurarak da. Ve hatta ondan daha uygun birisi varken sırf bu mefsedetler düşmesin diye uygun olan kimseyi bırakıp az uygun olan kişiyi ne yapabilir? Seçebilir. Başka dikkat edeceği bir şey bu noktada hırslı olan kimseyi geçirmeyecek. Emirle hırslı olan, talep eden. Beni başa geçir diye talep ediyorsa onu geçirmemek lazım. Çünkü aleyhissalatü vesselama bir tanesi geliyor diyor ki Ebu Musa el-Eş'ari diyor ki ben ve amcaoğullarımdan iki kişiyi Resulullah'ın yanına girdik diyor aleyhissalatü vesselam. Onlardan bir tanesi ya Resulullah dedi emirne ala ba'di ma vellakallahu azze ve cel. Allah-u Teala sana neyi verdiyse emirlikten bize de biraz bu işlerden bize versen. Biz de emir olsak. Ve öbürü de aynı şeyi söyledi diyor. Ve kâle l-âkharu misle zâlik. Fe kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne vallahi la nuvelli hâzel amele aheden yes'eluhu. Vallahi biz bu işe talep eden kimseyi geçirmeyiz. Ev aheden harasa aleyhi ya da bu konuda hırslı olan kimseyi geçirmeyiz. Yani emirliği isteyen ve de emirliğe hırslı olan kimseyi tayin etmeyiz. Niçin tayin etmemiş aleyhissalatü vesselam? Çünkü demişler bu insanlarda dünyevi haz var, nasip, istek var. Yani dünyayı talep etme sebebiyle hani emir olacak. Belki o emirlikten dolayı maddi menfaatler kazanacak, insanlara amir olacak, ezecek. İşte nefsiyen böyle bir menfaati var. Böyle bir şey olabilir diye aleyhissalatü vesselam vermemiştir. Fakat şu durum ondan müstesnadır. Hani Yusuf aleyhisselam zamanın kralına, o zamanki krala ne demiştir? Beni maliye bakanı yap. Bu tahılların toplama, bunları depolama ve bunların dağıtım işlerinde beni sorumlu yap. Çünkü ben bu konuda ehilim demiştir. Yusuf aleyhisselam talep etmiştir. Normalde hani işi talep edene verilmez. Burada bir çelişki yok mudur? Çelişki yoktur. Bundan şu durum istisna ediliyor. Eğer ki bir işe ehilse bir kimse ve başka o işi yapacak kimse de yoksa kendisi başa geçmediği zaman o iş zayi olacaksa o zaman gidip talep edebilir. Örneği mesela diyelim ki bir bölgede kadı yok, şeriat kadısı yok. Cahil kimseler var. Onlardan bir tanesi tayin edildiği zaman insanlara zulmedecek, şeriatı uygulamayacak. O zaman alim olan bir kimsenin gidip ya benim ilmim var, beni kadı yapın demesi hatta kendisine ne oluyor? Vacip oluyor. Çünkü o kimse gitmese orada cahil olan birisi getirilecek ve insanlara zulmedilecek. Yusuf aleyhisselam böyle bir şey talep etmemiş olsaydı o tahıl hakkıyla toplanmayacaktı. Depolanma meselesini bilmiyorlardı. Bunu yapamayacaklardı ve adil bir şekilde de dağıtmayacaklardı. Büyük bir fesat olacaktı ki insanlar açlıktan kırılacaktı. Fakat Yusuf aleyhisselam bunu istedi. Gerçekten işin hakkını verebilirdi. Aynı zamanda bununla da İslam'ı, tevhidi yani tebliğ etmek için de bir fırsattı. Onu kullandı. İnsanlara buğday dağıtımında adaleti, güzel muamelesini insanlar tanıyınca, tevhide davet edince ne yaptılar? Tevhide icabet etmeye başladılar. Hani böyle bir illet varsa o zaman kişi talep edebilir. Yani işin hakkını veremeyecekse onlar, zayi olmasın diye kişi gider der ki bana ver. Çünkü bunlar yapamaz. Ama böyle bir durum yoksa, onun gibi ehil kimseler varsa o zaman talep etmesi caiz olmaz. Talep edene de verilmez. Son bir mesele de yani emir tayin etmiş olduğu kimselerin görevlerini yapıp yapmama noktasında da onları kontrol etmesi, hesaba çekmesi gerekmektedir. Çünkü aleyhissalatü vesselam tayin, yani bu işlerde tayin ettiği kimseleri hesaba çekerdi. Ne yaptın, ne ettin, neler yaptın, anlat diye hesaba çekerdi. Ve hatta şöyle bir hadise de meydana geliyor. İbn-i El-Letubiyye denen kişiyi sadakaları toplamak için gönderiyor. Zekatları toplamak için. Zekatları toplayıp getirdikten sonra Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ya Resulullah bunlar işte beytul malındır. Koyunları getiriyor, malları getiriyor. Birkaç tane de koyundur artık bazı şeyler de bunlar da benimdir diyor ya Resulullah. Niye diyor bunlar senindir? Ya Resulullah bunlar bana hediye edildi diyor. Aleyhisselatü Vesselam tabii ona kızıyor ve diyor ki فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَب۪يكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى يَتِيَكَ هَدِيَتُكَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا Eğer doğru sözlüyor isen babanın evinde otursaydın ve hatta annenin evinde otursaydın o zaman hediyen bakalım gelecek miydi? Şüphesiz ki gelmez. Sonra Aleyhisselatü Vesselam kalkıp insanlara hutbe verdi. Allah-u Teala'ya hamdü sana da bulunduktan sonra dedi ki اَمَّا بَعْتْ فَاِنِّي اَسْتَعْمِلُوا رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى اُمُورٍ مِمَّا وَلَّانِ اللّٰهِ Ben bazı kimseleri diyor bazı görevlerin başına getiriyorum. Allah'ın bana verdiği. فَيَتِ اَحَدُكُمْ فَيَقُولْ هَذَا لَكُمْ وَاَذِي هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ لِي Adam diyor geliyor. Diyor ki bu sizindir bu da bana vermiş olan hediyedir. فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَب۪ي وَبَيْتِ أُمِّي حَتَّى تَتِيَوْ هَدِيَتُهُ Peki annesinin babasının evinde otursaydı ya hediyesi gelsin. Ya da otursaydı hediyesi gelecek miydi? اِنْ كَانَ صَادِقًا doğru sözlüyse. فَوَاللّٰهِ لَا يَخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا Vallahi sizden hiç kimse bundan bir şey almasın. Yani böyle bir şeye sakın düşmeyin. Eyvah بِغَيْرِ حَقِّ Tabi haksız yere bir şey almasın. اِلَّا جَاءَ اللّٰهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İlla ki kıyamet gününde onu taşıyıp Allah'ın huzuruna gelecek. Yani neyi haksız yere almışsa onu taşıyıp kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelecek. Çaldığı, getirdiği mesela ve de haksız yere aldığı. Burada mesela hediye verilmiş bu zekat memuruna. Tabi zekat memuru tanınmayan bir kimse. Yani niçin ona hediye verilmiş? Eğer ki bu sadakattan dolayı gerçekten tanıyor mesela. Birisini tanıyor, arada arkadaşlık var, ona hediye diyor, ona hediye diyor. Bunda bir beis yok ama tanımadığı kimseler ona hediye veriyorlarsa bunun arkasında şu var. Yani benim hayvanlarımdan alırken mesela daha azını al. Bir nevi torpil geç bana. İşte zekat meselesinde alırken yani onun ona torpil geçme yönünden ona tutmuş ne yapmıştır? Hediye vermiştir. Buna kıyas ile mesela adam bir yerde emirdir. Tanımadığı adam gelip ona hediye veriyor. Silah veriyor, para veriyor. Niye? Aslında işin arkasında bir menfaat bekliyor. Kaçakçıdır mesela yollarımızı açsın. İşte orada bazı gayrimeşru şeyler yapıyor ki emir mesela es geçsin. Ve getirip mesela kadıya hediyeler veriyor. Niyet çünkü davası düşerse kadı ta ki şey yapmasın yani es geçsin. Bu gibi durumlar oldu mu büyük günahlardandır, haramdır. Bu haksız yere alınan bir paradır. Burada sadece bir yer geçerlidir o da yani diyelim ki emir olsun, kadı olsun işte sorumlu olsun. Eğer ki birisiyle arkadaşlığı varsa ve birbirleriyle hediyeleşiyorlarsa o zaman hediye almasında bir beis yok. Ama tanımadığı kimse gelip ona hediye veriyorsa ve de arada hiç böyle bir arkadaşlık yok da gelip hediye veriyorsa ve arkasında da menfaat özellikle görülüyorsa böyle bir şey alması caiz değildir. Yani eğer ki böyle bir şeyle karşılaşmış olursa da yani almaması lazım. Fakat almış ve bunu da iade edemiyorsa o zaman Beytülmal'a koyması gerekiyor. Bunu alması hakkı değildir. İşte emir kişi de hesaba çekecek. Görevli olan kişileri gözetleyecek. İşlerini yerine getiriyorlar mı? Mesela para meselelerinde işte paralarda işte hesaplar ne oldu, ne gitti, ne kaldı. Bu noktalarda hesaba çekmesi lazım ki ta ki işler düzene girsin ve şeytana hiç fırsat bırakmasın. Bu kadarla inşallah iktifa edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.